Ayrım 39.
Biz düşlemsel dış görünüş altında her yerde kendini belli eden, bu ham kafaların görmekte yeteneksiz bulundukları dahice fikir tohumları ve dahice fikirler karşısında sevinmeyi yeğ tutarız. Saint-Simon, Fransız devriminin çocuğuydu. Devrim patladığı zaman 30 yaşında bile yoktu. Devrim, Tiers Etat'ın yani ulusun üretim ve ticarette etkin olan büyük yığınının, o zamana değin aylak olan ayrıcalıklı zümreler üzerindeki, yani soyluluk ve din adamları sınıfı üzerindeki utkusuydu. Ama Tiers Etat'ın utkusu, az zaman sonra yalnızca bu zümrenin küçük bir bölümünün utkusu olarak siyasal erkliğin, bu aynı zümrenin toplumsal bakımdan ayrıcalıklı katmanı olan varlıklı burjuvazi tarafından fethi olarak görünmüştü. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bu burjuvazi, soyluluğun ve kilisenin el konulup satılan toprak mülkiyeti üzerinde spekülasyon yaparak olsun, orduya satılan mallar aracıyla ulusun sırtından çalıp çırparak olsun, devrim sırasında hızlı bir biçimde gelişmişti de. Direktuar döneminde Fransa'yı ve devrimi yıkımın kıyısına götüren ve böylece Napolyon'a hükümet darbesi bahanesini veren işte bu dolandırıcıların egemenliği oldu. Öyle ki Saint-Simon'un kafasında Tiers Etat ile ayrıcalıklı zümreler arasındaki karşıtlık, emekçilerle aylaklar arasındaki karşıtlık biçimini aldı. Aylak olanlar yalnızca eski ayrıcalıkları değil ama üretime ve ticarete katılmaksızın hazırdan yaşayan kimselerin hepsini kapsıyordu. Ve işçiler yalnızca ücretlileri değil ama fabrikacıları, tüccarları, bankacıları da kapsamına alıyordu. Aylakların entelektüel yönetim ve siyasal egemenlik yeteneğini yitirdikleri apaçıktı ve bu da devrim tarafından kesinlikle doğrulanmıştı. Yoksulların bu yeteneğe sahip bulunmadıklarına gelince, bu konu Saint-Simon'a terör deneyleri aracıyla tanıtlanmış gibi görünüyordu. Peki kim yönetecek ve egemen olacaktı? Saint-Simon'a göre dinsel görüşlerin reformdan bu yana bozulmuş birliğini yeniden kurmaya yönelik yeni bir dinsel bağın zorunlu olarak mistik ve sıkı sıkıya aşamalandırılmış bir yeni Hristiyanlığın birleştireceği bilim ve sanayi. Ama bilim demek irdeleme adamları ve sanayi demek de ön safta etkin burjuvalar, fabrikacılar, tüccarlar, bankacılar demekti. Bu burjuvalar kuşkusuz bir tür kamu görevlileri, toplumun güvenilir adamları durumuna dönüşecek ama gene de işçiler karşısında ekonomik ayrıcalıklarla da donatılmış bir buyurma konumunu koruyacaklardı. Hele bankacılar kredi düzenlemesi aracıyla toplumsal üretimin tümünü yoluna koymaya aday olacaklardı. Bu görüş Fransa'da büyük sanayinin ve onunla birlikte burjuvazi ile proletarya arasındaki karşıtlığın ancak doğuş durumunda bulundukları bir döneme tas tamam uygun düşüyordu. Ama Saint-Simon'un üzerinde özellikle durduğu bir konu var. Onun için her yerde ve her zaman en önemli olan şey en kalabalık ve en yoksul sınıfın yazgısıdır. Daha Cenevre mektuplarında Saint-Simon, bütün insanlar çalışacaklardır ilkesini koyar. Dipnot, Saint-Simon, Lettre d'un habitant de Genève à ses contemporains. Sayfa 55, Paris 1868. Aynı yapıtta terörün varlıksız yığınların egemenliği olduğunun da farkındadır. Bakınız diye haykırır onlara. Arkadaşlarınızın egemen olduğu zaman boyunca Fransa'da ne oldu? Onlar orada açlık yarattılar. Dipnot, aynı eser sayfa 41-42. Nedir ki Fransız devrimini soyluluk, burjuvazi ve varlıksızlar arasında bir sınıf savaşımı olarak tasarlamak 1802 yılında en dahicesinden bir bulguydu. 1816'da siyasetin üretim bilimi olduğunu söyler ve siyasetin iktisat içindeki tam özümlenişini öngörür. Dipnot, Saint-Simon'un bir mektubuna anıştırma. Correspondance politique et philosophique. Lettre de H. Saint-Simon à un Américain. Şu derlemenin içinde l'industrie ou discussion politique morale et philosophique dans l'intérêt de tous les hommes. Livre à des travaux utiles Endepandan, Cilt 2, Paris 1817, sayfa 83-87. Ekonomik durumun siyasal kurumların temeli olduğu fikri, her nedenli burada ancak tohum durumunda görünüyorsa da, insanların siyasal yönetiminden, guvernöman, şeylerin yönetimine, administrasyon ve üretim işlemlerinin yönetimine, direksiyon, geçiş, yani son zamanlarda üzerinde o denli gürültü yapılan devletin ortadan kalkması, burada daha şimdiden açıkça dile getirilmiş bulunur. Çağdaşları üzerindeki aynı üstünlükle 1814'te müttefiklerin Paris'e girişinden hemen sonra ve 1815'te de 100 gün savaşı sırasında Fransa'nın İngiltere ile bağlaşmasını ve ikinci sırada bu iki ülkenin Almanya ile bağlaşmasını Avrupa için bayındır gelişme ve barışın tek güvencesi olarak ilan eder. Dipnot: Engels burada Saint-Simon'la öğrencisi Augustin Thierry tarafından ortaklaşa yazılmış iki çalışmaya göndermede bulunur. De la réorganisation de la société européenne ou de la nécessité et des moyens de rassembler les peuples d'Europe en un seul corps politique en conservant à chacun son indépendance nationale. Paris 1814 ve Opinion sur les mesures à prendre contre la coalition de 1815, Paris 1815. Nicolas Gustave Hubert, Saint-Simon, yaşam ve çalışmaları içinde Paris 1857, ilk çalışmadan bir parça, sayfa 149-154 ve her iki çalışmanın çözümlemesi, sayfa 68-76 bulunur. 1815 yılında Fransızlara Waterloo yengicileriyle bağlaşmayı öğütlemek, kuşkusuz Alman profesörlerine bir çekiştirme savaşı açmaktan biraz daha çok bir yürekliliği gerektiriyordu. Eğer Saint-Simon'da daha sonraki sosyalistlerin sıkı sıkıya ekonomik olmayan hemen bütün fikirlerinin onda daha o zamandan tohum durumunda bulunması sonucunu veren dahice bir görüş genişliği buluyorsak, Fourier'de de var olan toplumsal koşulların tepeden tırnağa Fransız bir düşgürlüğü ile yapılmış da olsa gene de daha az derine gitmeyen bir eleştirisini buluyoruz. Fourier, burjuvazinin onun devrimden önceki coşkun yalvaçlarıyla sonraki çıkarcı dal kavuklarının sözüne mim koyar. Burjuva dünyasının maddesel ve tinsel sefaletini acımasızca ortaya serer ve onu aydınlanma filozoflarının yalnızca usun egemen olacağı toplum üzerindeki, evrensel mutluluk getiren uygarlık üzerindeki, insanın sınırsız yetkinleşme anıklığı üzerindeki vaatleriyle olduğu denli, çağdaşları olan burjuva ideologların gül pembe anlatışlarıyla da karşılaştırır. En içler acısı gerçekliğin her yerde nasıl en cafcaflı söz ebeliğine karşı geldiğini gösterir ve boş sözün bu onarılmaz fiyaskosu üzerine iğneli alaylarını yağdırır. Fourier yalnızca bir eleştirici değildir. Her zaman neşeli mizacı, onu bir yergici ve gelmiş geçmiş en büyük yergicilerden biri durumuna getirir. Devrimin çöküşüyle alıp yürüyen aşırı spekülasyonu olduğu gibi, o çağın Fransız ticaretinde genel olarak yaygın bulunan dükkancı kafasını da aynı görkem ve tatlılık derecesiyle betimler. Burjuvazi tarafından cinsel ilişkilere verilen biçim ve burjuva toplumda kadının konumu üzerine yaptığı eleştiri daha da ustacadır. O, belli bir toplumda kadının kurtuluş derecesinin genel kurtuluşun doğal ölçüsü olduğunu söyleyenlerin birincisidir. Dipnot: La théorie des quatre mouvements içinde. Bakınız Charles Fourier, Ouvre complète. Cilt 1, Paris 1841, sayfa 195-196. Ama onun en büyük göründüğü yer toplum tarihi anlayışıdır. Toplum tarihinin tüm geçmiş evrimini dört evreye böler. Yabanıllık, barbarlık, ataerkillik ve şimdi burjuva toplum adı verilen şeyle örtüşen uygarlık ve uygar düzenin, barbarlığın kendini saflıkla kaptırdığı kusurların her birine karmaşık, birkaç anlama çekilebilen ve iki yüzlü bir biçim verdiğini, uygarlığın bir kısır döngü içinde her zaman elde etmek istediği ya da elde etmek istediğini ileri sürdüğü şeyin karşıtına erişecek biçimde, üstesinden gelememeksizin, durmadan yarattığı çelişkiler içinde dönendiğini gösterir. Öyle ki örneğin, uygarlıkta yoksulluk bolluğun kendinden doğar. Dipnot, Charles Fourier, Le Nouveau Monde Industriel et Sociétaire. Sayfa 35, Paris 1870. Fourier, görüldüğü gibi diyalektiği çağdaşı Hegel'denli ustalıkla kullanır. Dipnot, bakınız Charles Fourier, Œuvre Complète, cilt 2, sayfa 78-79 ve cilt 5, sayfa 213-214. Boydaş bir diyalektikle, insanın sonsuz yetkinleşme anıklığı üzerindeki gevezeliğe karşıt olarak, her tarihsel evrenin bir yükselen ama bir de alçalan kolu olduğunu belirtir ve bu görüşü insanlığın tüm geleceğine de uygular. Dipnot, Charles Fourier, Opsit, cilt 1, sayfa 50. Kant'ın dünyanın gelecekteki sonunu doğa bilimine sokması gibi, Fourier de tarih irdelemesine insanlığın gelecekteki sonunu sokar. Fransa'da devrim fırtınası ülkeyi süpürürken, İngiltere'de daha sessiz ama daha az güçlü olmayan bir altüst oluş gerçekleşiyordu. Buhar ve yeni makinecilik, maşinizm, manifaktürü modern büyük sanayi durumuna dönüştürdü ve böylece burjuva toplumun tüm temelini altüst etti. Manifaktür döneminin uyuşuk gidişi, üretimin karşı konmaz bir canlılık dönemi durumuna dönüştü. Toplumun büyük kapitalistler ve varlıksız proleterler biçimindeki bölünüşü durmadan artan bir hız kazanıyor, bunlar arasında bir zamanların kararlı orta sınıfı yerine, hareketli bir zanaatçılar ve küçük tecimenler yığını nüfusun en çalkantılı bölümünü oluşturarak sallantılı bir yaşam sürüyordu. Yeni üretim biçimi henüz yükselen kolunun ancak başında bulunuyordu. Henüz bu koşullar içinde olanaklı olan tek normal üretim biçimiydi. Ama daha o zamandan apaçık toplumsal düzgüsüzlüklere yol açıyordu. Kökünden kopmuş bir nüfusun, büyük kentlerin en kötü konutlarında üst üste yığılması, aile içindeki bütün geleneksel soy zinciri, ataerkil bağımlılık bağlarının çözülmesi, özellikle kadınlar ve çocuklar için tüyler ürpertici bir ölçüde aşırı çalışma, kırdan kente, tarımdan sanayiye, kararlı koşullardan her gün değişen kararsız koşullara geçerek, birdenbire yepyeni koşullar içine atılmış bulunan emekçi sınıfın yoğun ahlaksızlaşması. İşte o zaman yüceliğe değin giden çocuksu bir yalınlıkta ve aynı zamanda insanlar için örneği pek görülemeyecek türden doğuştan yönetici bir adam, 29 yaşında bir fabrikacı ortaya çıktı. Robert Owen, aydınlanma çağı materyalist filozoflarının, insan kişiliğinin bir yandan doğuştan gelen yapılışının, öte yandan insanı yaşamı boyunca ama özellikle yetişme dönemi sırasında çevreleyen koşulların ürünü olduğu yolundaki öğretisini benimsemişti. Onun toplumsal kümesinde bulunan insanların çoğu sanayi devriminde bulanık suda balık avlanacak ve hızla zenginleşilecek bir karışıklıktan başka bir şey görmüyorlardı. O bunda gözde tezini uygulama ve böylece karışıklığı düzene sokma fırsatını gördü. Bu işi daha önce Manchester'da bir fabrikadaki 500 işçinin yöneticisi olarak başarıyla denemişti. 1800 yılından 1829 yılına değin İskoçya'da büyük New Lanark pamuk çiftliği fabrikasını yönetici olarak yönetti ve bu işi aynı anlayış içinde ama daha büyük bir davranış özgürlüğü ve ona Avrupa çapında bir ün kazandıran bir başarıyla yaptı. Çoğu son derece bozulmuş, yavaş yavaş 2500 kişiye yükselen ve başlangıçta en karışık öğelerden bileşen bir insan topluluğu, onun tarafından sarhoşluk, polis, ceza yargılaması, duruşma, toplumsal yardım ve yardımseverlik gereksinmesi gibi şeylerin bilinmediği, dört başı bayındır örnek bir koloni durumuna dönüştürüldü. Ve bu işi yalnızca insanları insana daha yakışır koşullar içine sokarak ve özellikle yetişen kuşağa özenli bir eğitim verdirerek başardı. Anaokullarının bulucusu ve ilk uygulayıcısı oldu. İki yaşından başlayarak çocuklar okula gidiyorlar ve orada öylesine eğleniyorlardı ki onları eve getirmekte güçlük çekiliyordu. Rakipleri günde 13-14 saat çalışırken New Lanark'ta ancak 10,5 saat çalışılıyordu. Bir pamuk bunalımı işi 4 ay boyunca durdurduğu zaman işsiz kalan işçiler tam ücretlerini almakta devam ettiler. Ve bu durum fabrikanın değer olarak 2 katından çok büyümesini ve sahiplerine sonuna değin büyük kârlar sağlamasını engellemedi. Ama bütün bunlar Owen'ı doyurmuyordu. İşçilerine sağladığı yaşam onun gözünde henüz insana yakışır olmaktan uzaktı. İnsanlar kölelerimdiler. Onları içine sokmuş bulunduğu bir dereceye değin elverişli koşullar, kişilik ve zekanın tam ve ussal bir gelişmesini, hele özgür bir yaşamsal etkinliği sağlamaktan henüz çok uzaktı. Ve bununla birlikte bu 2500 insanın çalışan bölümü, toplum için bundan ancak bir yarım yüzyıl önce 600 bin kişilik bir nüfusun üretebileceği denli gerçek zenginlik üretiyordu. Kendi kendime soruyordum. 2500 kişi tarafından tüketilen zenginlikle 600 bin kişinin tüketimi için gerekecek zenginlik arasındaki fark ne oluyor? Yanıt açıktı. Zenginlik fabrika sahiplerine yatırımlar üzerinden %5 faiz ve ayrıca 300 bin sterlinden çok, 6 milyon marktan çok bir kar sağlamak için kullanılmıştı. Ve New Lanark için doğru olan şey, İngiltere'deki tüm fabrikalar için haydi haydi doğruydu. Makineler tarafından yaratılan bu yeni zenginlik olmasa, Napolyon'u devirmek ve toplumun aristokratik ilkelerini ayakta tutmak için yapılan savaşlar başarılı bir sonuca bağlanamazdı. Ve bununla birlikte bu yeni güç işçi sınıfının yapıtıydı. Dipnot, Owen, The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race. Sayfa 21-22, Londra 1849. Öyleyse meyveler işçi sınıfının hakkıydı. O zamana değin yalnızca birkaç kişinin zenginleşmesine ve yığınların köleleşmesine yarayan yeni ve güçlü üretim güçleri, Owen için toplumsal bir yeniden örgütlenmenin temelini sunuyor ve yalnızca herkesin ortak mülkiyeti olarak ortak gönenç için çalışmaya aday bulunuyorlardı. Owen'ci komünizm, işte bu arı iş adamı düşüncesinden deyim yerinde ise tecimsel hesap meyvesi olarak doğdu. Bu komünizm, bu pratiğe dönük niteliğini daima korur. Böylece 1823'te İrlanda'nın sefaletine komünist koloniler aracıyla bir çare bulunmasını öneren Owen tasarısına, kuruluş giderlerinin, yıllık harcamalar ve beklenen kazançların tam bir keşif defterini ekler. Dipnot, Robert Owen, Report of the Proceeding at the Several Public Meetings Held in Dublin, on the 18th March, 12th April, 12th April and 3rd May, Dublin, 1823, sayfa 110. Gene böylece gelecek üzerindeki kesin planında, ayrıntıların teknik işlenişi öylesi bir yetkiyle yapılmıştır ki, Owen'ın toplumsal reform yöntemi bir kez kabul edildikten sonra örgütlenmenin ayrıntısına karşı, hatta teknik bakımdan bile söylenecek az şey vardır. Komünizme geçiş, Owen'ın yaşamının dönüm noktası oldu. İnsansever rolüyle yetindiği sürece zenginlik, onama, saygınlık ve ünden başka bir ürün devşirmemişti. Avrupa'nın en sevilen adamıydı. Yalnız meslektaşları değil ama devlet adamları ile prensler de onu dinliyor ve onaylıyorlardı. Ama ortaya komünist teorileriyle çıktığı zaman her şey değişti. Onun toplumsal reform yolunu keser gibi görünen 3 büyük engel vardı. Özel mülkiyet, din ve evliliğin güncel biçimi. Eğer onlara saldırırsa kendisini neyin beklediğini biliyordu. Resmi toplumun gözünden düşme, tüm toplumsal durumunu yitirme. Ama onlara amansızca saldırmaktan da geri kalmadı ve düşündüğü başına geldi. Resmi toplumun dışına atılmış, basının susku komplosu altında ortadan yitmiş, bütün servetini adadığı Amerika'daki başarısız komünist deneyleri yüzünden yıkıma uğramış olarak doğrudan doğruya işçi sınıfına döndü ve onun bağrında daha 30 yıl çalışmasını sürdürdü. İngiltere'de emekçiler yararına iyiye götürülen her toplumsal hareket, her gerçek ilerleme Owen'ın adına bağlanır. Böylece 5 yıllık çabadan sonra fabrikalarda kadınların ve çocukların çalışmasını sınırlandıran yasayı 1819'da o kabul ettirdi. Dipnot: Owen 1812'de Glasgow'da bir mitingde pamuk iplik fabrikalarında çalışan tüm çocuk ve erginlerin durumunu düzeltmek için bir dizi önlemler önerdi. Owen'ın girişimi üzerine 1815'te sunulan yasa tasarısı, parlamento tarafından birçok ağırlaştırmalarla birlikte ancak 1819'da kabul edildi. Böylece tüm İngiltere trade union'larının, sendikalarının, bir tek büyük sendikal topluluk biçiminde birleştikleri ilk kongreye o başkanlık etti. Böylece toplumun tamamen komünist bir örgütlenmesine götüren geçiş önlemi olarak, bir yandan o zamandan beri hiç değilse satıcının da fabrikacının da kolayca vazgeçebilecek kişiler olduklarının pratik kanıtını veren kooperatif şirketleri, tüketim ve üretim kooperatifleri, dipnot: Ekim 1833'te Owen'ın başkanlığında kooperatif şirketler ve sendikaların trade union'lar bir kongresi düzenlendi ve program ve tüzüğü Şubat 1834'te kabul edilen Büyük Ulusal Sendikalar Birliği Consolidated Trades Union bu kongrede kuruldu. Bu kuruluş ancak 6 ay sürecekti. Öte yandan da çalışma ürünlerinin birimi çalışma saati tarafından oluşturulan bir emek kağıt parası aracıyla değişimini gözeten kurumlar olan çalışma pazarlarını o kurdu. Zorunlu olarak başarısızlığa mahkum bu kurumlar, Proudhon'un çok daha sonra kuracağı Değişim Bankası'nın tam bir öncelemesiydiler ve ondan tüm toplumsal kötülüklerin devasını değil ama yalnızca toplumun çok daha köklü bir dönüşümüne doğru atılmış bir ilk adımı simgelemeleriyle ayrılıyorlardı. Ulu Bay Düring'in son çözümlemede kesin doğruluğunun doruğundan, girişte birkaç örneğini vermiş bulunduğumuz küçümsemeyle baktığı adamlar işte bunlar.